Ayrım 13, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 150, 9. bölüm. Hasta numarası 28, Harry J. Latham, Amerikalı CIA ajanı, sızma operasyonları, kod adı Sting, operasyonun bitişi 14 Mayıs 17.30, kaçış, mevcut durumu, işlem sonrası 6. gün, kalan tahmini zaman aralığı minimum 3 gün, maksimum 6 gün. Doktor Gerhard Kröger, Metmah'ın eteklerindeki yeni ofisinde bilgisayar ekranını inceliyordu. Watt'la Brooke'un ormanlarında içerilerde bir yerde tam teşkilatlı bir klinik inşa ediliyordu. İnşaat bitene kadar araştırmalarına devam edebilirdi ama maalesef insanlar üzerinde araştırma yapamayacaktı. Yine de kendisini meşgul edecek henüz keşfedilmemiş, en yeni lazer teknikleriyle güçlendirilmiş mikro cerrahi alanında yapılacak yeterli çalışma vardı. Ama şu anda 28 nolu hastanın Harry Latham adındaki kişinin gelişimi başka her şey kadar hayati önem taşıyordu. Londra'dan gelen ilk rapor ümit vericiydi. Denek bilgisayarlı elektronik dalgalar altında sorgulamaya karşılık vermişti, mükemmel. Harry Latham Londra'da Gloucester Oteli'ndeki odasında telefonu kapattı. Bir sıcaklık duygusu kapladı her yanını. Eski günlerin tatlı anılarıyla çılgın bir sürüklenişin içinde akıp giden hayatından bir iki saat olsun çalabildiği için rahatlıkla, keyifle doluydu içi. Artık müzmin bir bekardı. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri bir başkasıyla paylaşmak veya bir başkasına empoze etmek için çok geç olduğunu fark etmişti. Ama eğer bu sonuca aykırı bir kadın vardıysa bu da Frederick de Vries'in karısı Karen'di. Freddy de V, Soğuk Savaş yılları sırasında emrinde çalışan en iyi ajandı. Ama Harry ondaki kusuru fark etmişti. Onu olağanüstü yapan kusuru. Basitçe söylenecek olursa nefretti bu, şifa bulmaz, tutkulu bir nefret. Latham duygularına hakim olması konusunda de Vries'e sürekli telkinlerde bulunmuş, içindeki sesin bir gün patlayıp kendisine ihanet edeceği konusunda onu defalarca uyarmıştı. Boş yere çırpınmaktan başka bir anlam taşımıyordu ona karşı yaptığı bütün bu uyarılar. Zira Freddy iflah olmaz bir romantikti. Üstünde bulunduğu dalgaların gücünün farkına bile varmadan beyaz köpüklerin tadını çıkarmaya bakardı o. Deniz altında saklı duran Neptün'ün gücündense dalgaların üstünde kayan Siegfried'in parlak kalkanını tercih ederdi. Freddy'nin karısı Karen onu anlıyordu. Harry ile Karen Amsterdam'da ne kadar çok baş başa konuşmuşlardı. O sıralarda Freddy müthiş bir elmas taciri rolünü oynuyor, kendisine açılana kadar muhbirliğin en karanlık oyuncularını aldatıyordu. Geçici bir süre, işte efsanedeki benzer neden de onu mahveden, çünkü nefreti ona işlememesi gereken bir cinayeti daha işletiyordu. İşte bu Freddy de V'nin küçük efsanesinin sonu olmuştu. Harry, Karen'i rahatlatmaya çalışmıştı ama kadın bu avutmaların etkileyemeyeceği bir yerdeydi. Kocasını ölüme sürükleyen şeyleri çok iyi biliyordu ve başka biçimde hareket edeceğine dair yemin etmişti. ''Unut bunları'' diye aykırmıştı Harry. ''Hiçbir şeyi değiştirmeyecek yaptıkların, anlamıyor musun bunu?''
''Hayır, anlamıyorum'' diye cevaplamıştı Karen. ''Hiçbir şey yapmamak, Freddy'nin hiçbir şey olmadığını kabul etmek demektir. Bunu anlamıyor musun sevgili Harry?''
O zaman bir cevap verememişti. Aklından tek geçen şey bu kadını kendisine karşı bu kadar derin duygular beslediği, düşünce yoldaşını kollarına alıp sevmekti. Ama zamanı değildi, belki de hiç olmayacaktı. O ölü Freddy ile yaşamış, ölü Freddy'sini sevmişti. Harry Latham o adamın üstüydü ama onun dengi değildi. Ama şimdi yaklaşık 5 yıl sonra Paris'ten hayatına geri dönüvermişti Karen. Daha da çarpıcısı infaz için mimlenmiş kardeşi Drew'un koruyucusu olarak. Aman tanrım. Yo, kendi kendisine o efsanevi kontrolünü uygulayacaktı. Belki de kırgınlıklarını yüzeye çıkaran şey başındaki gitgide büyüyen ağrıydı. Öyle ya da böyle sabaha resmi bir jetle De Gaulle Havalimanı'ndaki özel bir alana uçacak ve elçiliğe ait sivil bir arabada Karen de Vries tarafından karşılanacaktı. Ona ne diyecekti acaba? Onu gördüğünde eli ayağına dolanıp söylememesi gereken şeyleri mi söyleyecekti? Bunu çok da umursamıyordu. Ağrı beynini zonklatıyordu. Banyoya girdi, musluğu açtı ve iki aspirin daha aldı. Aynada kendine bir göz attığında ikinci kez dikkatle bakmaktan alamadı kendini. Sol şakağında kısmen saç hizasının altında kaldığı için gözden kaybolmuş soluk kırmızı leke belirmişti. Sinir sistemi yapıyordu bu izi. Belki hafif bir antibiyotik veya stresten uzak birkaç gün ile geçebilirdi. Belki de Karin de Vries'in görüntüsü lekenin ortadan kaybolmasını hızlandırırdı. Suite'in kapısında bir tıklama oldu. Muhtemelen bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormaya gelen bir kat hizmetçisi veya bir komiydi. Akşam vaktiydi ve böyle şeyler Londra'daki eli yüzü düzgün otellerin adetlerindendi. Akşamın ilk saatlerinde salona doğru yürürken düşünmüştü. Nereye gitmişti bütün gün? Gitmiş mi? Harcanmış daha iyi bir sözcük olurdu. Çünkü 10 saati komitenin önünde sorguya çekilerek geçmişti. Söylediklerini kabul edip de işe başlayacaklarına artık bıktıracak kadar sorular sormuşlardı kendisine. Brüderschaft Vadisi'nden getirdiği bilgiler hakkında, işleri daha da ağırlaştırmak için 3 kişilik sorgulamayı İngiltere'den, Amerika'dan ve Fransa'dan, hepsi de çirkef ve saldırgan pek çok kıdemli istihbarat görevlisi katılmıştı. Acaba Alexander Lassiter'ın ikili ajan olduğu ihtimalini düşünerek kendisine kolaylıkla reddedilebilecek yanlış bilgiler, yanlış veriler aktarılmış olamaz mıymış? Basbaya olabilir, demişti o da. Yanlış bilgiler, yanıltıcı bilgiler, insan veya bilgisayar hatası, hüsnü kuruntu, hayal kurma. Her şey mümkündü. Doğrulamak ya da yatsamak onların göreviydi, kendisinin değil. İşi bitmişti, malzemeyi teslim etmişti. Değerlendirmesini yapmak artık onların göreviydi. Harry kapının yanına gidip kimsiniz diye seslendi. Yeni bir eski dost Sting diye bir cevap geldi koridordan. Kedi kuşu diye düşündü Latham. Oracıkta tepkileri dondu kaldı. Teşkilatta kimsenin adını duymadı şu kedi kuşu. Harry bu tuhaf davetsiz misafire kapıyı açmadan onu biraz oyaladı. Sahte CIA'cı geçen gece kendisini ziyaret ettiği zaman net bir şekilde düşünmeyecek kadar tükenmiş ve bitmişti. Bir dakika dedi yüksek bir sesle, duştan çıktım. Her yanımdan sular akıyor. Bir bornoz alayım üzerime. Latham önce banyoya koştu, saçlarına ve yüzüne avuç avuç su attı, sonra yatak odasına girdi, pantolonunu, ayakkabılarını, çoraplarını ve gömleğini çıkardı. Komodinden otelin bornozunu çekti, yatağının baş ucundaki masaya bakarak bir anlığına durdu. En üst çekmeceyi açıp büyükelçiliğin temin ettiği küçük otomatiğini çıkardı ve cebine yerleştirdi. Gidip kapıyı açtı. ''Yanlış hatırlamıyorsam kedi kuşuydu değil mi?'' dedi. Tel çerçeveli gözlük takan soluk gri suratlı adamı içeri alırken. ''Ah şu'' dedi ziyaretçi tatlı bir gülümsemeyle, ''zararsız bir hileydi.'' ''Hile mi? Ne demek istiyorsunuz? Ne için?'' ''Washington bana sizin bitkin düştüğünüzü söyledi. İşin içindeyken bu kadar yorulmazsınız da iş bittikten sonra daha çok yorulursunuz.'' Belki kuşkuya kapılır da telefonlar edersiniz diye kendimi gizlemeye karar verdim. Başkent benim bu işe karıştığımın bilinmesini şu sıralar istemiyor. Daha sonra açıklanabilir ama şimdi değil. Öyleyse siz kedi kuşu değilsiniz. Sting adını telaffuz ettiğimde beni içeri alacağınızdan emindim diye söze girdi adam. Oturabilir miyim? Sadece bir iki dakika kalacağım. Elbette diye yanıtladı Harry, endişelenmiş, şaşırmış bir durumda kanepeye doğru eliyle işaret ederek. Ziyaretçi kanepenin ortasını seçti. Latham tam karşısındaki koltuğa oturdu. Aralarında bir sehpa vardı. Neden Washington varlığınızın, işe karıştığınızın bilinmesini istemiyor? Kesinlikle dün gecekinden çok daha uyanıksınız dedi yabancı yine hoş bir eda ile. Tanrı biliyor ya, o gün travma geçirmiş biri gibi değildiniz ama kendinizde de değildiniz adeta. Epeyce yorgundum. Yorgun ha? Ziyaretçi hem ses tonunu yükseltmiş hem de kaşlarını kaldırmıştı. Sevgili arkadaşım, karşılıklı konuşurken neredeyse kendinizden geçmek üzereydiniz. Hatta öyle bir an oldu ki düşmemeniz için kolunuzdan yakalamam gerekti sizi. Hatırlamıyor musunuz? Dinlendiğinizde sizi görmeye geri geleceğimi söylemiştim. Evet evet, hayal meyal hatırlıyorum ama lütfen sorumu yanıtlayın ve cevabınızı verirken de bana kimlik falan gösterin ki kim olduğunuzu bileyim.
Washington neden sizden bir hortlak olmanızı istiyor? Sanırım bunun tam tersi olmalıydı.
Açıklaması gayet basit. Çünkü kimin güvenilir olduğunu, kimin olmadığını bilemiyoruz.
Adam cebinden önce bir cep saati çıkarıp masanın üzerine koydu. Sonra siyah plastik kaplı bir kimlik cüzdanı çıkardı. Cüzdanı kapalı olarak sehpanın üzerinden Latham'a uzattı.
Sizi daha çok bitkin düşürmemek için zamanımı ayarlıyorum. Yine şu emirler.
Latham küçük cüzdana parmağıyla dokundu, açmakta zorlandı. Kopçası nerede diye sordu. O sırada ziyaretçisi cep saatini elinde tutup üstündeki düğmeye bastı.
Bulamıyorum. Şu. Latham durdu. Gözleri iki yana kaydı. Göz bebekleri irileşti.
Kısaca ama arka arkaya gözlerini açıp kapattı, sonra yüzü sarktı, gergin kasları gevşekleşti.
''Merhaba Alex'' dedi ziyaretçi sert bir tonda. ''Ben senin eski cerrahın Gerhard'ım. Nasılsın dostum?''
''İyiyim doktor. Sesinizi duymak ne güzel.
Bu akşamki telefon bağlantınız çok daha güzel değil mi?''
''Telefon mu? Herhalde.
Bugün elçilikte her şey yolunda gitti mi?''
''Maalesef hayır. Bu geri zekalılar cevaplarını benim değil, kendilerinin vermesi gereken sorular sordular.''
''Evet, anlıyorum. Sizin şu diğer işinizdeki insanlar, kimseye çıtlatmadığımız işiniz, kendilerini ne pahasına olursa olsun koruyorlar değil mi?''
''Her sordukları soru, her söyledikleri kelime böyle. Dürüstçe söylemek gerekirse acınacak haldeler.''
''Öyle olduğuna eminim. Peki o halde planlarınız neler? O geri zekalılar neleri yapmanıza izin verdiler?''
''Sabahleyin Paris'e uçuyorum, kardeşimi göreceğim ve bir de çok düşkün olduğum birini Gerhard, Doğu Berlin'de kendisiyle beraber çalıştığım birer sızma elemanının dul karısı. Onu tekrar göreceğim için bayağı heyecanlanıyorum. Beni bir arabanın içinde havaalanında bekliyor olacak, diplomatik bölümde.''
''Kardeşin seni karşılayamıyor mu Alex?''
''Hayır, dur bir dakika dur, Alex'in kardeşi mi var?''
''Boş ver'' dedi gri suratlı ziyaretçi çabucak. ''Sözünü ettiğin kardeş işte, nerede o?''
''Ortalıktan uzakta bir yerde, onu öldürmeye çalışmışlar.''
''Kim onu öldürmeye çalışmış?''
''Biliyorsun onlar yapmış, biz yapmışız.''
''Yarın sabah diplomatik bölümde, De Gaulle Havalimanı'ndan söz ediyoruz değil mi?''
''Evet, orası tahminen saat 10'da.''
''Güzel, Alex, kardeşim ve şu çok çekici bulduğun kadınla harika bir buluşma yaşarsın umarım.''
''Aa, sadece çekici değil Gerhard, olağanüstü şekilde zeki bir kadın o, bir bilim kadını aslında.''
''Eminim ki öyledir, çünkü benim dostum Lassiter öyle her kadından etkilenmeyecek kadar çok yönlü, derin bir adamdır. Tekrar konuşacağız Alex.''
''Nereye gidiyorsun, neredesin?''
''Beni ameliyathaneden arıyorlar. Ameliyata girmem gerekiyor.''
''Evet tabii. Tekrar arayacak mısın?''
''Kesinlikle.''
Tel çerçeveli gözlük takan ziyaretçi sehpanın kenarından eğildi. Latham'ın duygusuz dümdüz gözlerine bakarak sakin ve kararlı bir şekilde devam etti.
''Unutma eski dostum. Washington'dan gelen misafirinin arzularına saygı göster. Adımı unut. Kimlik kartında daha şimdi okudun. Ama gerçekti. Senin için asıl önemli olan da bu zaten.''
''Tabii, emir emirdir. Ne kadar aptalca da olsa.''
Misafir doğruldu. Uzanıp kimlik kartını Harry'nin öylece kala kalmış sol elinden aldı. Sonra küçük alçak sehpadan cep saatini aldı, düğmesine bastı. Latham'ın gözleri tekrar normale dönene kadar saati olduğu yerde tuttu. Gözlerini kırptığını gördü. Latham birdenbire yine gerçeğe döndü, suratı yeniden kasıldı, çenesindeki kaslar gerildi. ''İşte'' dedi ziyaretçi pat diye kimlik kılıfını kapatırken, ''artık benim meşruluğumdan, fotoğraflardan ve diğerlerinden kuşkunuz kalmadığına göre bana Peter deyin sadece.''
''Evet, ikna edici. Hala anlamıyorum. Peter, tamam sen teşkilat içinde gizli çalışıyorsun ama neden? Komitede güvenilir olmayan kim?''
''Benim işimin kimin güvenir olduğunu, kimin olmadığını merak etmek değil. Şöyle düşün, ben seninle konuşan görünmez bir varlığım yalnızca. Sanırım bu iyi bir benzetme.''
''Bence kötü ama boşver, bu kişilerin her birini nasıl sorgulayacaklar?''
Belki teker tekrar sorgulanamayacaklar ama çoğunun foyaları meydana çıktı, öyle değil mi?
Bir sürü şaklabanın foyası meydana çıktı, evet. Ama getirdiğim isimleri inceleme zahmetine girmediler. Hepsini mikroskop altına yatırmadan önce çoğunu aklama taraftarılar. Böylece çok daha az iş yapılacak ve çok daha az kalantör rahatsız edilecek, onun hesabını yapıyorlar.
İsimler hakkında sen ne düşünüyorsun peki?
Benim ne düşündüğümün hiç önemi yok Peter. Doğal olarak bu isimlerin bazısı beni de çok şaşırttı. Ama ben tam kaynağındaydım. Kaçana kadar da çok güvendikleri biriydim. Onların büyük destekleyicisi, davalarının taraftarıydım. Bu yüzden bana neden yanıltıcı bilgi versinler ki?
Ortalıkta Nazilerin, yani neo-Nazilerin başından birisinin gerçek kimliğini bildikleri dedikodusu dolaşıyor.
Bu dedikodu falan değil, teşkilattakilerin her işte yapmaya alışık oldukları bir şey.
Bir köstebeğin veya bir döneyin bizi gammazlayıp ana vatanları Rusya'nın kucağına kaçtığını öğrendiğimizde bu tür söylentilerle az uğraşmazdık.
Zeki ve çok yetenekli olduğumuz konusunda üzerimize toz kondurtmaz, çalınan bilginin öyle olmasa bile önemsiz olduğuna ısrar ederdik tabii.
Bilmece gibi, öyle değil mi?
Bu işlerde bilmece gibi olmayan ne var ki? Artık aklımı başıma devşirmem için Alexander Lassiter'ı ruhumdan sıyırmam şart. Yeni baştan Harry Latham olmalıyım. Artık işim tamamlandı. Biraz da başkaları uğraşsın.
Sana katılıyorum Harry. Benim de zamanım doldu. Lütfen emirlerimi unutma. Bu gece buluşmadık biz. Beni suçlama. Washington'ı suçla.
Ziyaretçi koridordan geçerek asansörlere geldi. Kata çıkan ilk asansöre bindi ve bir kat indi. Sonra koridordan yürüyerek kendi süitine, Latham'ın tam altındaki süite geçti. İçeride masanın üzerinde bir elektronik araç gereç tertibatı vardı. Başına geçti. Pek çok düğmeye basarak bir bandı geriye alıp işleyip işlemediğini kontrol etti. Telefonu kaldırıp Almanya'daki Metmah'ı aradı.
Kurt yatağı dedi hattın ucundaki hafif bir ses.
Kedi kuşu arıyor.
Konuşma müdahalesi araştırın lütfen.
Tabii derhal.
Latham'a kendisini Peter diye tanıtan adam tertibatından dikkatle ince bir tel çekti. Ucuna jilet keskinliğinde bir mandal tutturulmuştu. Mandalı hattan bir anlık statik patlama sesi gelene kadar telefon kablosunun etrafında döndürdü.
Metro temiz gösteriyor, orada nasıl?
Temiz, evet başlayın.
Kedi kuşu, eğer doğru hatırlıyorsam diye başladı band kaydı.
Harry Latham'ın suitinin altında kalan adam sonuna kadar dinletti bandı.
Sana katılıyorum Harry, beni suçlama, Washington'ı suçla.
Yorumların neler diye sordu Latham'ın ziyaretçisi.
Tehlikeli dedi Gerhard Kröger Almanya'dan.
Pek çok sızma ajanında olduğu gibi bilinç altında bir kimlikten diğerine geçiş yapıyor. Kendi sözleri böyle. Alexander Lassiter'ı ruhumdan sıyırmam şart.
Çok uzun bir süre Lassiter oldu ve şimdi kendisi olmak için uğraşıyor.
Sıkça rastlanan bir durumdur bu. Bir insanın uzun süre takındığı sahte kişilik zamanla onun ikinci kişiliği haline gelir.
Ondan istediğini 2 gün gibi bir sürede yerine getirdi. Liste düşmanlarımızı topyekün şoka sokmaya yetti. Verdiği bilgilere inanmak istemiyorlar, bunu açıkça söylüyorlar. Ama bunları yatsımaya da korkuyorlar. Onu koridorda tek kurşunla yok edebilirim, yapayım mı?
İsimler listesine karşı güvenin artmasını sağlayabilir ama hayır, henüz değil.
Kardeşi şu manyak serseri Joder'in izini sürüyor. Sonucu ise bizim için bir felaket olabilir. Hastamın gelişimini izleyememenin bana verdiği ızdırap kadar hareketimiz de önemli. Öncelik hareketimizin ve ben de bu fedakarlığı yapmalıyım.
Alexander Lassiter bizi, işimizi burnunu sokan o diğer Latham'a ulaştıracak. İkisini de öldür.
Soru olmayacak. Lassiter'in yolculuk planını biliyoruz.
Peşinden git, izle onları ve geriye cesetlerden başka bir şey bırakma. Sonra sıra Jodel'in oğlu şu aktöre gelecek. Böylece Lure Vadisi'ne giden bütün izler toz olup gidecek. Tabii House Rook'a giden izler de.
Harry Latham ve Karen DeVries birbirlerinden uzun süre ayrı bırakılmış kardeşler gibi sarıldılar. Sohbetleri önce kırık dökük oldu. İkisi de birbirlerine tekrar bir araya gelmenin ne kadar harikulade bir şey olduğunu söyledi.
Karin Latham'ın kolundan kavradı, onu doğruca diplomatik salona götürdü. Burada Harry'nin işlemleri çabucak yapıldı, sonra özel kişilere ayrılmış otoparka çıktılar. Burası bir kısmı uyuşturucu ve patlayıcı bulmak üzere eğitilmiş köpeklerin tasmalarını çekiştiren üniformalı muhafızlarla doluydu. Araba sıradan siyah bir Renault'ydu. Paris sokaklarındaki binlercesinden farkı yoktu. De Vries direksiyona geçti. Harry de yanındaki koltuğa oturdu.
''Bir şoför kullanacak klasımız yok mu?'' diye sordu Latham.
''Şoför almamıza izin verilmedi diyelim.'' diye karşılık verdi Karin. ''Kardeşin Antinaiosların koruması altında. Onları hatırlıyor musun?''
''Hem de nasıl. Onlarla kaçtığım gün tanıştım diyebilirim. Bir ikisi yolda beni hazır bekliyordu. Kamyonda o kişinin söylediklerinden hiçbir şey anlamıyormuş gibi yaptım. Yoksa bir sürü ayrıntıya girmem, Freddy'den derken senden bahsetmem gerekecekti.''
Çekinmene gerek yoktu. Lahey'deki son yılımdan itibaren onlarla birlikte çalışıyorum.
Seni tekrar görmek o kadar güzel ki dedi Harry sesi duyguyla dolmuş olarak. Sesini tekrar duymak.
Ben de aynı şekilde hissediyorum eski dostum. Brüderschaft'ın senin hakkında bilgi sahibi olduğunu öğrendiğimden beri o kadar endişeliydim ki.
Benim hakkımda bilgi sahibiymişler ha diye sözü sertçe kesti Latım. Gözleri hayretle büyümüştü. Ciddi değilsin.
Kimse söylemedi mi sana?
Nasıl söyleyebilirler ki bu doğru değil.
Doğru Harry. Bunu nasıl anladığımı Drew'ye açıkladım.
Sen mi anladın?
Kardeşinin sana bu bilgiyi verdiğini zannediyordum.
Tanrım düşünemiyorum bile. Latham iki eliyle şakaklarını bastıra bastıra ovuşturdu. Gözlerini sıkıca kapadı. Yüzündeki kırışıklıklar iyice belirginleşti.
Ne oldu Harry?
Bilmiyorum. Korkunç bir ağrı var.
O kadar uzun zamandan beri o kadar çok şey geldi ki başına seni bir doktora gösterdim.
Hayır, ben Alexander Lassiter'ım. Ben Alexander Lassiter'dım. Onun için buydum sadece.
Korkarım ki değildin canım.
Karin eski arkadaşına bir göz atınca birden telaşlandı. Sol şakağında koyu kırmızı bir halka vardı. Damar gibi atıyordu sanki.
Kutlama için en sevdiğim brandy'yi getirdim Harry. Torpido'da. Açıp biraz alsana seni sakinleştirir.
Bunu biliyor olamazlardı dedi Latham soluk soluğa kalmıştı. Titreyen elleriyle torpidoyu açıp yarım litrelik brandy'yi çıkardı. Sen ne dediğinin farkında değilsin.
Belki de yanıldım dedi De Vries artık korkmuştu. Bir içki alıp sakinleş.
Via Juif'in eteklerinde eski bir anda Drew'yle buluşacağız. Antinaiuslar güvenli evde buluşmamıza izin vermiyorlar.
Sakinleş artık Harry.
Evet evet sakinleşeceğim. Çünkü sevgili canım Karinciğim sen yanılıyorsun. Bunu sana kardeşim de söyleyecek. Gerhard Kröger de söyleyecek. Ben Alex Lassiter'ım. Yani ben Alex Lassiter'dım.
Gerhard Kröger mi diye sordu şaşıran Karin endişeyle. Gerhard Kröger de kim?
Lanet olası bir Nazi. Aynı zamanda süper bir doktor.
15-20 dakikaya kadar kardeşinin bizi beklediği handa olacağız. Haydi Amsterdam'daki eski günlerden konuşalım eski dostum. Freddy'nin kafayı bulmuş halde eve gelip Amerikalıların şu ünlü monopol oyununu oynamak için ısrar ettiği geceyi hatırlıyor musun?
Aman tanrım tabii bir avuç dolusu elmas fırlatmış ve oyuncak paralar yerine onlarla oynayacağımızı söylemişti.
Ve ikimizin şarap içip şafağa kadar Mozart dinleyişimizi...
''Hatırlıyor muyum?'' diye soruyorsun ha diye bağırdı Latham.
Brandisini yudumlayıp kahkaha atarken ancak gözlerinin içi dudakları gibi gülmüyordu, dalgın dalgın bakıyordu.
Sonra Freddy yatak odasından çıkıp gelmiş ve Mozart yerine Elvis Presley'i tercih ettiğini söylemişti bize. Biz de ona yastık fırlatmıştık.
Peki ya Herengraut'taki kafede çevre kirliliğini protesto için kanalı atlatmak için Freddy'yi sıkıştırışımızı...
Yapacaktı bunu canım sevgili Karin, yemin ederim ki yapacaktı.
Geri kalan dakikalar bu zararsız takılmalarla geçti. Sonra De Vries, Salaş Han'ın çakıllı otoparkına girdi. Han kırsal alandaydı ama şehirden pek uzak değildi. Aşırı büyümüş tarlalarla çevrilmiş, etraftan yalıtılmış ve pek de albinisi olmayan bir yerdi. İki kardeşin karşılaşması da Harry ile Karin arasındaki buluşma kadar sıcaktı. Her ne kadar küçük kardeş tarafında daha coşkulu olduysa da
Farklılık büyük kardeşteydi. Yüzeysel bir taşkınlık vardı. Ama altı soğuktu. Beklenmeyen, doğal olmayan bir şeydi bu.
Söyle bakalım abi, nasıl becerdin bütün bunları diye bir hayret ifadesiyle konuştu Drew üçü bir masaya otururken.
Debris Harry'nin yanındaydı.
Abimiz bir efsane oldu çıktı.
Çünkü Alexander Lassiter alelade bir ölümlüydü. Onu kullanarak efsaneleştim. Bunu yapmanın tek yolu buydu.
Kuşkusuz bunu sürdürmek durumundaydın. En azından seni buraya getirmeye yetecek kadar bir süre.
Karenin sana söylediği şeyden mi söz ediyorsun?
Evet.
Yok öyle bir şey. Tamamen yanlış.
Harry, sana yanılıyor olabileceğimi söylemiştim.
Yanılıyorsun.
Tamam Harry, tamam. Drew iki elini kaldırdı. Tamam, Karin yanılıyordu. Sadece onun duyduğu böyleymiş.
Ne olduğu belirsiz. Gayrimeşru kaynaklar bunlar.
Biz senin yanındayız Harry. Bunu biliyorsun.
Küçük kardeş Dövriz'e baktı. Yüz ifadesi soru sorar gibi ve rahatsızdı.
Alexander Lassiter gerçekti dedi Harry vurgulayarak. Sonra ürküp geri çekildi. Sol elini şakağına kaldırdı. Daireler çizerek ovuşturmaya başladı. Gerhard Kröger'e sor, sana anlatır.
Kim bu? Boş ver diye Karin sözünü kesti başını sallayarak. İyi bir doktormuş, abim bana açıkladı.
Bana açıklamaya ne dersin Harry? Kim bu Kröger? Gerçekten bilmek istiyor musun?
Bu bir sır mı Harry?
Lassiter söylesin, ben söyleyebileceğimden emin değilim.
Tanrı aşkına sen ne saçma sapan şeyler söylüyorsun. Sen Lassiter'sın. Harry Latham'la Lassiter aynı. Kes şu saçmalığı Harry, ne olursun.
Canım yanıyor. Ah tanrım, çok ağrıyor. Bir şeyler oluyor bana.
Neyin var sevgili Harry?
Sevgili Harry, bu sözün benim için ne demek olduğunu biliyor musun? Seni ne kadar sevdiğimi, sana ne kadar hayran olduğumu hiç bilebildin mi Karin?
Ben de sana hayranım Harry dedi Dövriz. Birdenbire Harry Latham'ı göğsüne yaslanmış ağlar buldu. Biliyorsun bunu.
Seni çok seviyorum, çok çok seviyorum.
Harry neredeyse isterik bir durumda, kelimeler ağzından parça parça çıkarak devam etti. Karin onu kollarıyla sarmıştı.
Ama o kadar çok ağrıyor ki.
Aman tanrım dedi Drew sakin bir tavırla, masanın öbür tarafındaki şaşırtıcı manzarayı izlerken. Ona bir doktor getirmeliyiz dedi Dovries fısıldayarak. Bu davranışlara arabadayken başladı.
Lanet olsun, çok haklısın diye katıldı Drew. İyi bir uzman doktor. Uzun süre görevdeydi. Olacağı buydu işte. Öf!
Büyükelçiliği ara. Bir ambulans gelsin. Ben onunla kalırım.
Drew Latham ambulans çağırmak üzere oturduğu yerden kalkarken başlarına çorap geçirmiş iki adam ellerinde silahlarıyla giriş kapısından içeri daldılar. Hedef de katledilecek kişiler de çok açıktı.
Yatın aşağı diye bağırdı Drew, silahını bel askısından çekip suikastçıların gözü daha solgun ışığa alışamadan ateş etti.
İlk katili devirdi ve kendini barın arkasına attı. O sırada ikinci adam ileri fırladı. Otomatik silahıyla yaylım ateşi açtı. Drew ayağa kalkıp tetiği defalarca çekerek şarjörünü boşalttı. Etraftaki birkaç müşteri çığlık çığla ön kapıdan dışarıya fırlarlarken ikinci suikastçı yere yuvarlandı. Latham bulunduğu siperin arkasından öne atladı.
Karin Dovries yerdeydi, sol eli hala ağabeyinin kolundaydı. Harry'i de kendisiyle beraber yere çekmeye çalışmıştı.
Karin hayattaydı, sağ eli kan içindeydi ama hayattaydı. Harry Latham ise ölmüştü. Kafası patlamış, korkunç bir kan kütlesi ve beyaz bir doku yayılmıştı ortalığa. Parça parça olmuş beyninin yarısı kafatasından dışarı çıkmış, kalanı ise etrafa saçılmıştı. Drew çenesi dehşetle gerilmiş bir halde gözlerini kapadı, sonra tekrar onları açmaya zorladı kendini. Ellerini ölmüş kardeşinin ceplerine soktu, kimliğini ve diğer kağıtları çıkardı. Bunu niye yapmıştı emin değildi, tek bildiği bunu yapması gerektiğiydi. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlayan Karin'i masanın altından çekip çıkardı ve kanlı elini bir peçeteyle silerek bu müthiş sahneden uzağa itti onu. Olay sırasında mutfağa kaçmış olan han personeline polis çağırmalarını söyledi. Gerekli araştırmayı daha sonra yapacaktı. Ne sevgili ağabeyinin yasını tutma ne de onun cesedi başında anılara dalma zamanıydı. Karen Dovries'i bir doktora götürecek, sonra da işinin başına dönecekti. Kardeşlik mutlaka yok edilmeliydi. Onların yok edilmeleri gerekiyordu. Hayatının geri kalan bütün zamanını da olsa veya hayatına mal olsa bile. Orada dünyada bilinen bütün tanrıların huzurunda and içti buna.
13. ayrımın sonu. Sayfa 162.